Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan 6. mukaddeme. Mesela tefsirde mezkûr olan her bir emir tefsirden olmak lazım gelmez. Bu konunun ana fikri. Bununla alakalı ileride çok örnekler verilecek. Bazı zatlar tefsir kitabında okuduğu her bilgiyi doğrudan Kur'an'ın anlattığı bir mana zannediyor. Bu böyle değil. Evet, orada Kur'an'ın manası anlatılıyor. Ama ilgili ayet, diyelim tarihle alakalıysa, o olayla alakalı bir takım tarihi bilgiler de veriliyor. Coğrafya ile alakalı bir ayetse, o günün coğrafyasını yansıtan bazı bilgiler veriliyor. Uzayla alakalı bir ayetse, o günün astronomi seviyesini gösteren bazı bilgiler o ayetin açıklamasında yer alıyor. Bu açıklamalarda eksikler olabilir ve bir takım yanlışlar da olabilir. Ama bu ayete sirayet edecek bir şey değildir. Ayet Allah'ın hükmü. Bunlar ise insanların açıklamaları. İnsanların açıklamalarında yanılmalar olabilir. Ama Allah'ın hükmü hakikatin, gerçeğin ta kendisidir. İlim ilime kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır. Şöyle müsellemattandır ki, hendese gibi bir sanatta mahir olan zat, tıp gibi başka sanatta âmi ve tufeyli ve dahil olabilir. Yani bir adam mühendistir. O sahada gerçekten mahirdir. Ama tıp gibi bir ilimde, sanatta avamdandır. Yani bilmeyebilir. Tufeylidir. Ve o konuda yabancıdır. Bu şekilde o meselede sözü muteber değildir. Ve kavaid-i usuliyedendir ki, fakih olmayan velev ki usulü fıkıhta müştehit olsa icma-i fukahada muteber değildir. Yani bir usulü fıkıh var. Bir de doğrudan hükümleri istinbat eden kimseler var. Bir kimse fıkıh usulünü çok iyi bilebilir ama kendisi eğer fakih değilse vereceği fetva ulema mabeyninde, ulema arasında muteber sayılmaz. Zira o, onlara nispeten âmidir. Aslında günümüzdeki fenlerde de bunu görüyoruz. Tıp bunun en güzel örneklerinden birisi. Tıbbın herhangi bir alanında gerçekten uzman olan bir kimse, hemen yan alanıyla alakalı da olsa hüküm vermiyor. Yani diyelim kulak, burun, boğaz mütehassısıdır. Onlara yakın bir yerde göz de var. Ama gözle alakalı kendisine müracaat edilse, bu benim branşım değil diyor. Veya kalple alakalı müracaat edilse benim branşım değil diyor. Günümüz ilimlerinde böyle olduğu gibi İslami ilimlerde de mesela fıkıh ve fıkıh usulü birbirine çok yakın ama usulü fıkıh bilse ama fukahadan değilse yapacağı içtihatlar müştehitler mabeyninde muteber sayılmaz. Hem de hakaiki tarihiyedendir ki bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Bu da önemli bir hakikat. Bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve uzman olamaz. Ancak ferik bir adam 4 veya 5 fenlerde mütehassıs olabilir. Deha seviyesinde bir kimse, mesela İbn Sina gibi, felsefede çok ileridir, tıpta çok ileridir, zamanın bazı ilimlerinde yine çok ileridir, olabilir. Ama normal şartlar altında bir insan çok alanlarda uzman olamaz. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bu da yine çok güzel bir ölçü. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir insan maymun iştahlı olmamalı. Biraz şu ilimden, biraz bu ilimden, bu tarzda her ilimden bir miktar almaya çalışsa hiçbirinde uzman olamaz. Günümüzde de görüyoruz. Mesela bir fakülteye giriyor, orayı beğenmiyor, ardından başka bir fakülte, orayı beğenmiyor, başka bir fakülte. Aradan 10 yıl geçiyor, herhangi bir sahada uzman değil. Halbuki sebat etseydi, 4 yılda bir fakülteyi bitirir, 2 yılda master'ını yapar, bir 4 yılda doktora için çalıştığında o 10 yıl içinde hem üniversiteyi bitirir hem de bir sahada uzman olurdu. İşte umuma el atmak, umumu terk etmek anlamına geliyor. Bir fende meleke, o fennin sureti hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerekir. Yani her fenin kendine göre meleki haline gelebilecek bir şekli var. Basitinden bir misal vereyim. Mesela berberlik bir meslektir, bir sanattır. Gerçek anlamda bu işi iyi bilenler gerçekten çok güzel tıraş yapar. Ama acemi ise o zaman onun yaptığı tıraştan sonra bir başka berberin düzeltmesi gerekir. Demek ki uzman olanların yaptığı gibi yapmak gerekiyor. Aynı malzeme, işte yemek için diyelim aynı malzemeler iki aşçının önüne konulsa bunlardan birinin yaptığı yemek gayet lezzetli ama diğerinin ya yağı fazla veya eksik, ya tuzu az veya çok veya suyu fazla veya eksik gibi durumlar ortaya çıkıyor. Kıvamı tutturamayınca kaliteli bir yemek ortaya çıkmıyor. İşte yemek meselesinde örneğinde olduğu gibi, berberlik sanatı örneğinde olduğu gibi her sahada meleke sahibi olmak, o sahada asıl yapılması gerekeni yapabilmek, onunla görülmek gerekiyor. Zira bir fende müteassıs ve malumat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmez ise malumat-ı perişanından bir sureti acibe temessül edecektir. Yani bir sahada uzmanlığı esas alsa, onunla alakalı yan branşlardan da istifade etse gayet güzel. Ama biraz ondan biraz bundan, maymun iştahlılık denilen durum, böyle bir şey yapsa o zaman hiçbirinde meleke sahibi olamayacaktır. Birisini anlattılar, 4 tane fakülte bitirmiş ve anlatan da biraz böyle takdirle yad etti. Ya maşallah ne kadar gayretli bir insan, 4 tane fakülte bitirmiş. Ben şunu dedim, 4 tane fakülte bitireceğine 1 fakülte bitirse, diğer 3 fakülte yerine de kendi sahasında özel çalışmalar yapsa şimdiye profesör olurdu. Belli bir alanın uzman bir kişisi haline gelirdi. Dolayısıyla biraz ondan biraz bundan şeklinde gitmek yerine belli bir alanda derinleşmeye çalışmak en güzeli. Tenvir için bir latife-i faraziyedir. Yani bu maymun iştahlılık, bir alanda uzmanlaşmamak ne gibi şeylere sebebiyet verir? Bunu anlatan bir temsil. Nasıl ki başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa, halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısını tam suretini görmemiş. Belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir sureti tasvir etmek isterse, mesela insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve amame gibi, sarık gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali yahut nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, arslanın başı bir hayvanın sureti yapsa, nasıl ki imtizaçsızlıkla kabili hayat olmadığı için şerait-i hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler ve nakkaşı müttehem edecekler. Şimdi bu kaide fenlerde aynen cereyan eder. Yani çok güzel bir örnek. Başka alemden hayalen bir ressam getiriyoruz. Ama bu ressam ne bir insanı doğru dürüst görmüş, ne de diğer varlıkları. Parça parça bazı şeyler görüyor. Diyelim ki her birinden bazı azaları görüyor. Ne gibi? İnsandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz, burun, sarık. Bunları bir araya getirse, insan yapsa karikatür gibi bir şey ortaya çıkar. Veya değişik canlılardan bazı şeyler görmüş, onları bir araya getirse, bunu da şöyle anlatıyor. Atın kuyruğu, devenin boynu, insanın yüzü, arslanın başı, bunları bir araya getirse, bir timsal, bir resim yapmaya çalışsa, çok garip bir şey ortaya çıkacaktır. Ve yaptığı zaman da bunu, sen ressam olamazsın, resim bu değil diye, sen gerçeği yansıtamıyorsun diye, onu itham edeceklerdir. Şimdi bu kaide, fenlerde aynen cereyan eder. Yani bir insan bütün fenlerde otorite olamaz. Bütün sahalarda uzman olamaz. Eğer her alanda konuşmak isterse mutlaka bazı yerlerde yalpalayacaktır. Kur'an-ı Kerim şairleri anlatırken, dine yabancı olan şairleri anlatırken şöyle anlatıyor. Elem tera ennehum fi kulli vadin yuhimun. Görmez misin onlar her türlü vadide koştururlar. Yani her vadide at oynatırlar adeta. Her alanda konuşmak isterler. bilsin bilmesin o konuda bir şeyler söylerler. Doğru ve yanlış olmasına bakmazlar. İşte günümüzde de bazı malumat furuş kimseler görüyoruz. Adam bakıyorsun doktordur ama dini konularda da kendine göre fetva vermeye çalışıyor. Bence din şöyle olmalı. Kanımca, kanaatımca şu şöyle yapılmalı, bu böyle edilmeli. Kendine göre fetvalar veriyor. Halbuki bu dini de doğru dürüst bilmiyor. Kendi sahasını doğru dürüst bilmiyor. Bunun sözüne itibar edilmez. Çaresi olur ki bir fenli esas tutup sair malumatını avzen ve zenav gibi, havuz gibi yapmaktır. Yani herkes belli bir alanda en iyi olmaya çalışmalı. Diğer bilgilerini de bunu besleyici şekilde yapmalı. Yani her ilmin yan branşları da olabilir. O yan branşlar bunu destekler. Mesela tefsir alanında otorite olmak isteyen birisi elbette hadiste bilmeli. Elbette tasavvuf, kelam gibi diğer İslami ilimlerden ana hatlarıyla bilmeli. Ama asıl derinliği tefsir olmalı. Bir başkası asıl branşı fıkıhsa fıkıh alanında derinleşmeli. Ama bu arada tefsirden de kısmen istifade etmeli. Hadisten de kısmen istifade etmeli. Yoksa hiçbirinde tam derinleşmeden her birinden bir miktar, biraz şundan biraz bundan, üstte anlatıldığı misal tarzında garip şeyler ortaya çıkacaktır. Hem de adat-ı müstemirredendir ki, yani yerleşmiş adetlerdendir ki, bilinen adetlerden, kitab-ı vahidde ulûm-ı kesire tezahüm eder. Yani bir tek kitapta çok ilimler beraberce bulunur. Zira ulûm, birbirini intaç ve birbirinin elini tutmakla teanuk ve tecavüp ettiklerinden, yani birbiriyle birbirinin ihtiyacına cevap verdiğinden ve bir nevi sarmaş dolmaş olduğundan o derece iştibak hasıl olur ki bir fende telif olunan bir kitapta o fennin mesaili, o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekatı çıkabilir. Malum zekat 40'tadır. Herhangi bir alanda yazılan bir kitapta da değişik alanlardaki kitaplardan alıntılar vardır. Mesela bir fizik kitabında mutlaka matematik de vardır. Kısmen kimya da vardır. Bu şekilde ilimler iç içe girmiş. Birbiriyle hem tecavubu hem teanuku var. Bu sırdan gaflet iledir ki bir şeriat veya bir tefsir kitabında istidraden derci olunmuş bir meseleyi gören bir zahirperest veya muhalatacı, demagoji yapan bir adam der ki şeriat ve tefsir böyle der. Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Şayet düşman olsa o bahane ile der, şeriat veya tefsir haşa yanlış. Bu önemli bir nokta. Yani günümüzde bizler tefsir ilmi açısından eskinin mirasından istifade ediyoruz. Bundan 100 yıllar önce, 500 yıl önce, 800 yıl önce, 1000 yıl önce yazılmış tefsir kitaplarında okuyoruz. Bunlarda bazı yanlış bilgiler de olabilir. Bu yanlış haşa ayetten değil, hadisten değil. Onların yorumundan kaynaklanan bazı yanlışlardır. O kitapta var diye bunu doğrudan Allah'ın hükmü gibi görmek yanlış olur. Allah öyle buyurmuyor ama o zamanki insanlar yanlış anlamışlar. Veya tarihi bir olayla ilgili bilgi verirken o günkü yanlış bilgileri de kitapta derc etmişler. Bu açıdan herhangi bir tefsir veya şeriat kitabında bir yanlışı gördüğümüzde bu tefsire veya şeriata bir zarar vermez. Onu ayıklamak gerekir. Yanlış bir bilgi kitaplara geçmiştir. Düzeltmek gerekir. Ama bazı insanlar işte kitapta bunu gördük o halde bu böyledir deyip yanlış da olsa onu doğru kabul ediyor. Ve din düşmanları da bu gibi kitaplarda gördükleri yanlış bilgileri Müslümanların aleyhinde kullanıyorlar. Ve haşa işte din yanlış şeyler söylüyor gibi böyle değerlendirebiliyorlar. Ey ifrat ve tefrit sahiplerim! Tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta telif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu fehmedebildin, hayse beyseden, yani şöyle mi böyle mi şeklinde tereddütlerden kurtulacaksın. Dikkat et, nasıl ki bir evin levazımat-ı mütenevviyası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanatla mütehassıs olana müracaat olmak gerekir. Yani bir ev yapılacak. Bir ev için onlarca belki değişik branşta uzmanlara müracaat ediliyor. Evin işte diyelim taşları, tuğlalar için ayrı kimseye gidiliyor. Evin diyelim demirleri ayrı bir kimseden alınıyor. Evin boyası bir başkasından, ince işçiliğiyle alakalı başka kimseler. Bunların her birisi geliyor. Kendi sahasıyla alakalı orada yapacağını yapıyor. Diyelim ki kaba inşaatını yapmakta adam usta olabilir ama camları takmakta usta olmayabilir. O zaman bir başkası gelir ve camları da o takar. Öyle de Saadet Sarayı Kemalat'ta o kanuna tatbiki hareket etmek gerektir. Yani burada işte bir saray, Saadet Sarayı. O Saadet Sarayı'nda da taksim-ül amala, iş bölümüne riayet etmek gerekir. Yani herkes kendi işine bakmalı. Herkes kendi sahasıyla alakalı bir şeyler yapmalı. Acaba görülmüyor mu ki birinin saati kırılsa terziye saatimi dik dese yuhadan başka bir cevap var mıdır? Güzel bir örnek. İşte saati kırılmış, terziye götürüyor. Terziye kumaş götürülür. Saat götürülmez. İşaret bu mukaddemenin üstül esası budur ki Sani-i Zülcelal'in hırkat-ı alemde cari ve taksim-ül amal kaidesinden akan kanun-ı tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Şöyle bir mana, Allah-u Teala alemde canlılara veya cansızlara belli görevler yüklemiş. Mesela güneş dünyayı aydınlatıyor. Onun görevi o. Ay geceleri bir lamba görevi yapıyor. Onun güneş gibi bir ışığı yok. Güneşten geleni yansıtıyor. Peki ayın neden ışığı yok? Onun da doğrudan kendinden bir ışığı olsa denilmez. Ay, ay olarak görevini yapıyor. Güneş, güneş olarak görevini yapıyor. Öte yandan mesela öküzün yapacağı görev, ineğin yapacağı görev birbirinden farklıdır. İneğin sütü de sağılır. Öküzün de gücünden, kuvvetinden istifade edilir. Hatta hadiste geçiyor. Adamın bir tanesi ineğinin üzerine binmiş. Yani ata biner gibi. İneğin üzerine biniyor ve o şekilde gidiyor. İnek dile gelip diyor ki ben bunun için yaratılmadım. Yani inek yaratılış gayesine uygun hareket ediyor. Sütü veriyor. Etinden de insanlar hani isterse kesiyorlar, yiyorlar, istifade ediyorlar. İnek bunun için yaratılmış. Ama bir ata biner gibi ineğe binilecek olursa onun yaratılış gayesine aykırı hareket edilmiş olur. Ağaçları mesela düşünelim. Ağaçlar diyelim elma ağacı elma veriyor. Portakal ağacı portakal veriyor. Portakal ağacı için elma meyvesi vermemek noksanlık değildir. Portakal ağacı kendi görevini yapacak. Kış geldiğinde portakalı verecek ve veriyor zaten. Elma ağacı da yazın geldiğinde o da elma meyvesini verecek. Allah-u Teala nasıl ki bir ağaçtan iki meyve değil, tek meyve alıyor. Tek ürün olarak alıyor. İnsanların da kabiliyetleri bunun gibi. Gerçi insan çok yönlü bir varlıktır. Çok alanda başarı gösterebilir ama birinde uzmanlaşması en güzeli olacaktır. Yoksa biraz ondan, biraz bundan bu şekilde dağıtacak olursa, himmetini dağıtacak olursa hiçbirinde doğru dürüst uzman olamaz ve kaliteli çalışmalar yapamaz. Demek ki Allah-u Teala alemde her bir varlığa belli görevler yüklemesiyle bize de bir mesaj veriyor. Siz de belli bir alanda görevinizi yapın. Yani herkes adeta şöyle düşünmeli. Acaba hayat orkestrasında benim görevim ne? Benden ne tür bir ses isteniyor? Onu ortaya koymaya çalışmak lazım. İlla her alanda uzman olacağız, her sahada yetişkin olacağız deme lüzum yok. Belli alanda yetişiriz, diğer alanlardan da kısmen istifade ederiz. Şöyle, kaide-i taksim-ül amali muhtazi olan, yani taksim-ül amal iş bölümü kuralını gerektiren hikmet-i ilahiyenin desti inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidat ve mülatla şeriat-ı hılkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayinin edasına bir emri manevi verilmişken, suyu istimalimiz ile o istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki, bu hırs-ı kazip ve şu res-i riya olan meylül tefevvuk ile zayi edip söndürdük. Yani Allah-u Teala her varlığa belli görevler yüklemekle bize de bir mesaj veriyor. Siz de size yüklenen görevi yapmaya çalışın. Ama diyor biz emsalimize üstün olalım, her sahada bir şeyler bilelim diye düşününce hiçbir alanda varlık gösteremiyoruz. Ve bu yalancı bir hırs, hırs-ı kazip ve aynı zamanda bir riyakarlık, riyakarlığın başı. Çünkü kendini başkalarına üstün göstermeye çalışmak riyakarlıkla da alakası olan bir durum. Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehenneme cehille muazzep olduk. Yani Allah'ın emrine isyan edene cehennem azabı olduğu gibi yaratılıştan gelen bu gibi kurallara uymayınca cehalet cehennemiyle azaplandırıldık, cahil kaldık. Bu azaptan bizi kurtaracak taksim-ül amal kanunuyla amel etmektir. Yani bize düşen görev iş bölümü yapmak, her alanda uzman olmak yerine belli bir iki alanda uzman olmaya çalışmak. Ve yapacağımız görevi en iyisiyle yapmak. En iyisiyle yapmaya çalışmak. Zira seleflerimiz taksim-ül amalin ameliyle cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. Seleflerimiz bizden öncekiler. Bizden önceki dönemlerde İslam'ı yaşayan kimseler iş bölümüyle hareket etmişler. Mesela birisi usulü fıkıhta alim, birisi hadisleri rivayet etmede alim, birisi içtihatta bulunmada alim. Her biri belli alanlarda uzman olmuşlar ve böylece o sahalarda yazmış oldukları eserler de faydalı olmuş, günümüze kadar gelmiş. Hatime, bir gayrimüslim yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi, tefsirin veya şeriatın kitaplarına hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fennin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Sultanahmet'e gittiğimizde ne zaman gitsek orada turistler de var. Turistler de camiye giriyor. Camiye girmesi demek Müslüman olması demek değil. İşte bir gayrimüslim mescide girmekle Müslüman olmadığı gibi doğrudan ayet veya hadisin manasıyla o derece alakası olmayan bir takım yanlış bilgiler tefsir kitaplarına girmekle onlar da tefsir sayılmaz, yabancıdır. Veya işte tarih, coğrafya ile ilgili bazı bilgiler kitaplara girmiş, İslami kitaplara. Buralarda yanlış varsa tefsire zarar vermez. Hem de bir müfessir veya fakih mütehassıs olmak şartıyla hükmü yalnız nefsi şeriat ve tefsirde hüccettir. Yoksa tufeyli olarak izinsiz tefsir kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir. Yani bu noktada uzmanlığa riayet edilir. Tefsir ise tefsirle alakalı uzman olması gerekir. O zaman sözüne itibar edilir. Fıkıh ise fıkıhla alakalı konularda uzman olması gerekir. Diğer alanlarda sözü muteber değil. Zira onlarda tufeyli olabilir. Yani acemi olabilir. Nakile itap yoktur. Nakledene kınama yoktur. Yani birisi falan alim şöyle dedi, filan alim böyle dedi. Bunları nakleder. Naklettiği şeyde yanılmış olabilir. Ama bu ona raci değildir. Kimden nakletmişse onun yanlışını nakletmiş olur. Tabii naklederken dikkat etmek lazım. O ayrı mesele. Ama uzman değilse o konuda doğrudan onu kınamak yerine demek ki almış olduğu kaynakta bir problem var. Oraya bakmak gerekir. Evet, bir fende veya sözü hüccet olanın sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet tutmak, taksimül mehasin yani güzellikleri taksim ve tefrikül mesai olan mesailerin farklılığı olan kanun-ı ilahisine veç-i rıza göstermemek demektir. Hem de mantıkça müsellemdir ki hüküm mevzu ile mahmulün yalnız veç-i umma ile tasavvurlarını iktiza eder. Bu mevzu ve mahmul şu manada, mesela Ahmet alim dediğimizde, Ahmet alimdir demek. Burada mevzu Ahmet oluyor. Ona yüklenen özellik de onun alim olması. Ahmet alimdir dediğimizde bu Ahmet'in illa falan Ahmet olması gerekmez. Onu ayrıca başka bilgilerden öğreniriz. Çünkü çok Ahmetler var. Bir de alimdir dediğimizde tıp alimidir demek değildir. Astronomi alimi demek de değildir. Hangi konuda alim olduğunu başka cümlelerle ifade ederiz. Yoksa buradaki Ahmet alimdir ifadesinden belli bir şahsı ve belli bir ilmi anlayamayız. Bunu başka cümlelerle ifade etmek gerekir. Buna bir cümma deniyor. Bir cihetle buna delalet eder. Ayrıntılarını o cümlede göremeyiz. Ve onların teşrihat-ı sahilesi, diğer açıklamaları ise o fenden değildir. Başka fenin mesailinden olmak gerekir. Hem de mukarrerdir ki am hassa delalet-i selasenin hiçbirisiyle delalet etmez. Bu da tamamen bir mantık kuralı ve belagatla da alakalı kullanılan çok güzel bir ölçü. Am olan, yani genel olan bir ifade, has olan, özel olan bir manaya üç delalet şeklinin hiçbirisiyle delalet etmez. Burada am nedir, has nedir? Bir misalle anlatmaya çalışayım. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de verildiği misaliyle Allah-u Teala Hazreti Adem'i bir ağaçtan yasaklıyor, onu ve eşini. Şu ağaca yaklaşmayın diyor. Buradaki ağaç ifadesi am, genel bir ifade. Ama bunun diyelim buğday olması, elma olması veya incir olması, bunlar has oluyor. Ayet-i kerimedeki ağaç ifadesinden hangi ağaç olduğuna herhangi bir delalet yoktur. Üç delalet şekli, yani delaleti tetabukiye deniyor, delaleti tazammuniye, delaleti iltizamiye, üç delalet şeklinden söz ediliyor. Bunların hiçbiriyle ona delalet etmez. Peki nereden bileceğiz o zaman? Bununla alakalı açıklamalar varsa o açıklamalardan bileceğiz. Yoksa ayetteki ifadeden falan ağaç olduğuna dair herhangi bir delil bulamayız. Veya Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhel insanu, ey insan. Şimdi burada genel bir ifade. Şimdi bu ey insan ifadesinden murat Ebu Cehil'dir. Veya ey insan ifadesinden murat işte Velid bin Mughire'dir gibi hani tefsir kitaplarında bazen açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalar eğer o konuda bir rivayet varsa değerlendirilebilir. Yoksa ayetin lafız olarak herhangi bir şahsa doğrudan bir delalet yoktur. Genel bir ifadedir. Veya başka bir örnek vereyim. Allah-u Teala eğer diyor siz irtidat ederseniz ben yartatta minküm an diniye, sizden her kim dininden dönerse fesevfe yittillahu bi kavmin, Allah bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Kendilerini kınayanların kınamasından da korkmazlar. Burada kavim ifadesi am, yani genel bir ifade. Has olarak şu millet veya bu millet diyebilmek için bir takım açıklamalar yapmak gerekir. Yoksa ayet-i kerimenin doğrudan buna bir delaleti yoktur. Üç delalet şeklinden hiçbiriyle bir delaleti yoktur. Ancak bazı milletler tarih içerisinde buna masadak olmuşlardır. Masadak olmak ayrı, ayetin manası ayrıdır. Dolayısıyla masadakı mana yerine tutmak, ayetin hakkını da vermemek olur. Pek çok kimse bu noktada yanılabiliyor ve şunu rahatlıkla söylüyor. Kur'an böyle demiyor mu? Kur'an öyle diyor ama senin dediğin manaya onun delaleti, kat'i bir delaleti söz konusu değil. Hatta bazıları kendi zihninde meydana gelen manayı Kur'an'ın delalet ettiği mana zannediyor. Kendi zihnindeki manayı Kur'an'ın manası şeklinde anlatıyor. Bu da yine yanlış bir durum. Mesela Tefsir-i Beyzavi'de Beynin Sadafeyn olan ayetinde iki dağ arası anlamında Ermeniye ve Azerbaycan dağlarının mabeyninde olan teviline nazar-ı kat'i ile bakmak en büyük mantıksızlıktır. Zira esasen nakildir. Yani Beydavi tefsirinde Zülkarneyn'in doğuya batıya seyahatleri anlatılırken doğuya yaptığı seyahatte işte bir kavim Zülkarneyn'e diyorlar ki Yecüc ve Mecüc üzerimize geliyorlar. Mallarımızı falan ediyorlar. İşte şu geçitten geçerek geliyorlar. Sen bizi onlardan kurtar. Bunun karşılığında sana istediğin kadar mal mülk verelim. Zülkarneyn de diyor ki sizin vereceğiniz mal ve mülke benim ihtiyacım yok ama bana yardım edin. Kuvvetinizle yardım edin diyor ve o iki dağ arasını demirle dolduruyor. Arasına başka maddeler karıştırıyor ve bir ateş yaptırıyor ve böylece o Yecüc Mecüc'ün gelmiş oldukları yolu kapatıyor. Burada Beyne Sadefeyn yani iki dağ arası acaba burası neresi? Bir rivayet olarak veya bir açıklama olarak Beydavi tefsirinde Ermeni ve Azerbaycan dağları arasında bir bölge denilmiş. Ama ayet-i kerimede buna hiçbir delalet yok. Peki Beydavi niye bunu söylüyor? Çok büyük bir müfessir. Yani burası olabilir. Bazıları böyle demiş. Beydavi de bunu naklediyor. Yoksa ayet-i kerimede orası veya başka bir yer olmasına kat'i bir delalet söz konusu değil. Hem de tayini Kur'an'ın medlulü değildir. Tefsirden sayılmaz. Zira o tevil ayetin bir kaydının başka fenle istinaden bir teşrihidir. Binaenaleyh o müfessir-i celilin tefsirdeki meleke-i rasihasına böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri iras etmek insafsızlıktır. Yani Beydavi çok büyük bir tefsir ve öyle ki Osmanlı döneminde onun tefsiri ders kitabı olarak medreselerde okutulmuş. Üzerine pek çok haşiyeler, şerhler yazılmış. 250'den fazla Beydavi üzerine şerh ve haşiye çalışmaları yapılmış. Günümüzde de tefsir ilmiyle meşgul olanlar Beydavi'yi bilirler ve onun tefsirinden istifade ederler. İşte böyle büyük bir müfessirin kitabında yer alan doğrudan ayetin manası olmayan bir ifadeyi gerekçe göstererek onu tenkit etmeye çalışmak da insafsızlık olur. Çünkü o nakletmiş oluyor, nakile itap yoktur demişti. İşte asıl hakaiki tefsir ve şeriat meydandadır, yıldızlar gibi parlıyor. Yani tefsirin hakikatleri, dinin hakikatleri meydandadır, bunlar yıldızlar gibi parlıyor. O hakaikteki vuzuh ve kuvvettir, benim gibi bir acize cesaret veriyor. Ben de dava ederim. Tefsirin ve şeriatın ne kadar hakaiki esasiyesi varsa, birer birer nazar-ı tepkike getirilse, görülür ki hakikattan çıkıp, hikmet ile tartılıp, hak olarak hakka munsariftir. Yani doğrudan ayetin anlattığı veya hadisin anlattığı meselelerde hiçbir problem yok. Ama bunların açıklamalarında insanların yanılmaları olabiliyor. Ne kadar şüpheli noktalar varsa umumen cerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış. Kimin asla hakikatlerine bir şüphesi varsa işte meydan kendini izhar etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.